Ayrım 2. Bölüm 1. Psikoloji ve bilimsel çerçevesi. Psikoloji denildiğinde hemen herkesin zihninde bir şeyler belirir. Kimisi kendisini çok uzak hissederken, kiminin hayallerini süsleyen bir konu yahut meslektir. Bazılarımızı korkuturken, bazılarımızı merakın kuyularına çeker. Literatürde tanımlandığı kadarıyla psikoloji, insan davranışının altında yatan nedenleri inceleyen, duyuş, düşünüş ve davranışların bağlı bulunduğu kanunları araştıran bir bilim dalıdır. Günümüzde yaşamın her alanında psikolojiden doğrudan ya da dolaylı etkisini görmek mümkündür. Bir banka reklamı hazırlanırken psikologların insan gereksinimi açısından ne tür katkılar sağladığını bir düşünün. Tanıtım, satış elemanları, eğlence sektörü, moda dünyası, film yapımcıları acaba psikolojiyi nasıl kullanıyordur? Yukarıda sayılan tüm alanlarda olduğu gibi eğitim kurullarında da psikoloji son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bir öğretmenin psikolojinin temel kavramlarını bilmeksizin mesleğini icrası olanaklı değildir. Öğretmenler psikolojiye iki açıdan gereksinim duyarlar. Öncelikle kendi davranışlarını tanımak için bir öğretmen kendi potansiyelini, kişilik özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, yetenek ve becerilerini tanımadan öğrenme-öğretim sürecine profesyonel bir katkıda bulunamaz. İkinci olarak, çevresindeki öğrencileri, onların anne babalarını ve meslektaşlarını daha iyi anlamak ve tanımak için kendini tanıyan öğretmenin öğrenci davranışlarını gözlemesi, ailelerle daha iyi etkileşim kurması, meslektaşlarıyla olumlu ilişkiler kurması için psikolojinin temel kavramları oldukça önemlidir. Öğretmen yetiştirme programlarında ne yazık ki uzun yıllardan beri psikolojiye giriş dersleri kaldırılmıştır. Giriş dersi almadan öğrencinin daha özgür bir psikoloji dalında ders alması istenmektedir. Aslında psikolojiye giriş dersinin ön koşu ders olarak düzenlenmesi gerekir. Buradan tüm öğretmen adaylarının kesinlikle iyi bir psikolojiye giriş kitabını özümseyerek okuması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Bu konuda Türk kültürünün de dikkate alması bakımından Cüceloğlu önerilebilir. Psikoloji nereden nereye? Psikoloji bilim olma vasfını 19. yüzyılın sonlarında itibaren kazanmaya başlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye değin ruh gözlenebilir bir varlık olarak düşünülmemiştir. Filozoflar belirli fikir ve varsayımlara dayanarak insan ruhunu çeşitli melekelerden oluşan bir mekanizma olarak kabul etmişlerdir. İrade, hafıza, düşünme gibi birbirinden bağımsız olarak ele alınan bu melekeler yoluyla insan ruhu anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple ruhun araştırılmasına yönelik olan bu alana psikoloji yani ruh bilim denilmiştir. 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kuran kadar psikoloji daha ziyade felsefenin bir alt dalı olarak anlaşılmıştır. Bugün psikolojide oldukça önemli bir yer tutan insan davranışının kontrollü şartlarda gözlenmesi ilkesi Wundt tarafından yerleştirilmiştir. Psikolojinin felsefeden kopması, psikolojinin yöntem ve içeriğinin ne olması gerektiği konusunda çeşitli ekollerin doğmasına sebep olmuştur. Bu ekollerden biri olan yapısalcılık, Wundt'ın çalışmaları üzerine temellendirilmiştir. Yapısalcılık akımına göre insan zihni çeşitli bilinç öğelerinden oluşmaktadır. Bilincin bu öğeleri saf duyumlar olarak belirlenmiştir. Buna dayanarak yapısalcılar psikolojinin konusunda bilinç, amacının ise bilince ait öğeleri belirleme ve çözümlemek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bilinç öğelerinin bilişim ve kurallarının incelenmesi için de içe bakış dedikleri özel bir yöntem kullanmışlardır. Bu yöntem saf duyumları yorumdan arınmış olarak algılamak ve bildirmek şeklinde açıklanabilir. Yapısalcılar bu yöntemle bilinç öğelerini ortaya çıkarabileceğini düşünmüşlerdir. James ve David 1900 yıllarda yapısalcılık akımına yetersiz bulunarak fonksiyonalist ekolü kurmuşlardır. Bu ekol Darwin evrim kuramından oldukça etkilenmiştir. Fonksiyonalistler temel olarak zihnin ve davranışın fonksiyonları üzerinde durmuşlardır. Kişiliğe ve davranışı çevre uyum süreci olarak ele almışlardır. Yapısalcılardan farklı olarak kişinin zihinsel yapısından çok işlevleri üzerinde durmuşlardır. Bu amaçla öğrenme, problem çözme, motivasyon gibi insan ve hayvanların çevresine uyumunu yardım eden konuları incelemişlerdir. Ayrıca psikolojinin gündelik hayata uygulanması konusunda oldukça yararlı olmuşlardır. Diğer bir psikoloji akımı yine yapısalcılık akımının yetersizliği öne sürerek Watson tarafından geliştirmiş olan davranışçılıktır. Bu ekol içe bakış tekniğini tümüyle reddetmiş ve psikolojinin sadece gözlenebilir davranışları incelemesi gerektiğini savunmuştur. Ayrıca psikoloji bir doğa bilimi olarak ele alınmış ve kişisel tecrübelere dayalı özellikten kurtarılmıştır. Davranışçılar insanı belirli uyaranlara tepki gösteren bir makine gibi görmektedirler. Bu nedenle davranışları uyaran tepki zinciri içinde açıklarlar. Onlara göre gözlenebilen davranışlar kasların ve iç salgı bezlerinin dışarıdan gelen uyarımlara tepkisidir. Davranışların niçin oluştuğuna değil, nasıl oluştuğuna daha fazla önem verilir. Davranışçı akım bilhassa öğrenme psikolojinin gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Davranışçı psikolojiyle ilgili açıklamalara ilerideki konularda yer verilecektir. 1900'lü yıllarda başlarında Almanya'da ortaya çıkan Gestalt ekolü yapısalcılara ve davranışlara karşı çıkarak onların parçacı yaklaşımcılarını eleştirmiştir. Gestalt psikologları davranışın tek tek öğelerin birleşmesinden oluşmadığını, bu nedenle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtmektedirler. Bu amaçla bütün kendisine oluşan parçalar ve öğeler toplamından daha başka ve farklı bir şeydir İlkesini öne sürmüşlerdir. Bir evin yapılmış olduğu taş, tuğla ve çimentodan farklı olması bu ilkeye örnek olarak gösterilebilir. Okuma öğretiminde cümle yönteminin kullanılması da Gestalt ekolünün elde ettiği bulgularla dayanır. Gestalt ekolu bilhassa algı ve öğrenme konuları üzerine önemli durmuştur. Yukarıda adı geçen klasik psikoloji ekolleri temel kavramları bakımından etkilerini sürdürmekle beraber artık rağbet görmemektedirler. Günümüzde hümanist, yeni davranışçı, biyolojik, sosyal, gelişimsel, bilişsel yaklaşımlar ağırlığını hissettirmektedir. Psikolojinin davranışla uğraşıyor olması, onun kimya gibi kesin bir bilim olmasını güçleştirir. Bir kimyacı kimyasal maddelerin nasıl reaksiyona gireceklerini sayısal bir kesinlikle ortaya koyabiliyorken, bir psikolog herhangi bir insan davranışı üzerinde aynı kesinlikle konuşamaz. Fakat bu sınırlılık psikolojinin bilim olmasını engelleyemez. Çünkü psikoloji spekülasyondan uzak ve bilimsel yöntemin gereklerini yerine getirme çabasında olan bir disiplindir. Bugün psikoloji, kendine özgü yöntemleri olan, diğer bilim dallarıyla ilişkili ve kendi içinde alt dallara ayrılmış bir disiplindir. Bu alt dallardan başlıcalar aşağıda özetlenmiştir. 1. Deneysel psikoloji. Psikolojiyi bir doğa bilimi olarak ele alır ve davranışın temel ilkelerini bulmaya çalışır. Özellikle algı, öğrenme, güdü ve davranışın fizyolojik temelleri üzerinde araştırmalar yapar. 2. Klinik psikoloji. Daha ziyade gözlem, görüşme ve test tekniklerini kullanarak bireylerde görülen davranış bozukluklarının tedavisinde çalışır. Klinik psikologlar genellikle psikiyatristlere birlikte çalışırlar. Psikiyatristler ilaç ve tedavi üzerine yoğunlaşırken klinik psikologlar daha ziyade psikoterapi yaparlar ve çeşitli testler uygularlar. Sosyal psikoloji. İnsan davranışını etkileyen sosyal çevre ile ilgilenir. Çeşitli gruplarda cereyan eden insanlar arasında etkileşimler, tutumların ölçülmesi ve değerlerin araştırılması gibi çeşitli konular üzerinde durur. 4. Danışmanlık psikolojisi. Klinik psikologlar ağır psikiyatrik olgularla çalışırken danışman psikologlar daha hafif kişisel ve duygusal problemlerle uğraşırlar. Çeşitli kişilik testleri ve danışma tekniklerini uygulayarak danışan kişiye yardımcı olmaya çalışırlar. 5. Endüstriyel psikoloji. İş veriminin arttırılması, personel seçimi, çalışanların psikolojik sorunları gibi konularda çalışmalar yaparlar. 6. Psikometrik psikoloji. Çeşitli alanlarda çalışan psikologların kullandıkları testleri geliştirmeye ve mevcut testleri daha kullanışlı hale getirmeye çalışırlar. Ayrıca ölçme araçlarının değerlendirilmesiyle ilgili istatistik çalışmalar yaparlar. 7. Gelişim psikolojisi. Bireyin çeşitli yaşam dönemlerinde gösterdiği özellikleri inceler. 8. Öğrenme psikolojisi. Öğrenmenin kavram, ilke ve kurallarını ortaya çıkarmaya çalışan bilim dalı. Bu kitapta son iki alan olan gelişim ve öğrenme konuları ele alınacaktır. Bilime dair. Bilim, Ampirik ve nesnel bir konusu olan sistemli bilgiler bütündür. Buradaki ampirik oluş, bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnenin gözlenebilir olmasını, nesnellik ise yapılan gözlemin herkese açık olmasını ifade eder. Bilimin amacı. Bilimin temel amacı kuram, teori geliştirmektir. Bilimin gelişmesi doğrudan geliştirmesine bağlıdır. Bilimin diğer amaçları ise açıklama, anlamı ve kontroldür. Açıklama. Var olan şeylerin, durumların, ilişkilerin sebeplerini bulmaya çalışmak. Yordama, ön kestirme, gözlenen durumlardan yararlanarak gözlenemeyen durumlar hakkında tahmin yürütmektir. Kontrol. Burada tabiatta ve toplumda görülen olayların denetim altına alınması amaçları. Bunun için de kuram yoluyla üretilen bilgiler uygulamaya konulur. Bilimin temel nitelikleri. Yukarıda paragraflarda bilimi tanımlayanların genellikle bilimin niteliklerini sıraladıklarını belirtmiştik. Çünkü bilimin temel nitelikleri konusunda yaygın bir anlaşma vardır. Bilimin söze edilen niteliklerin başında evrensel olması gelir. Zira bilim yere ve zamana göre değişmeyen ilkeleri inceler. Bilimin bir başka niteliği ise gözleme dayalı olmasıdır. Çünkü bilimin konusu gözlenebilen olgulardır ve herkese gözlenebilen gerçeklerle dayalıdır. Bilim aynı zamanda aklidir. Fakat sadece akla dayanmayı da reddetmektedir. Bilimsel bilginin en önemli niteliklerinden birisi de yanlışlanabilir olmasıdır. Yani yanlışlanabilmesi muhtemel olan bilgi bilimseldir. Çünkü bilim elde ettiği bilgileri mutlak doğrular olarak değil, geçici doğrular gibi bakar. Bilgi edinme yolları. Bilimsel yöntem. Bilimsel yöntem, araştırma yapmanın bir yoldur ve genellikle şu basamaklardan oluşur. 1. Nasıl, nedir türünden betimsel ve nedensel sorular sormak. 2. Problemin farkına varmak ve problemi belirlemek. 3. Çözüm amacıyla gözlem ve deney ve benzeri çalışmalar yapmak. 4. Hipotez kurmak. 5. Hipoteze dayalı tahminler ileri sürmek ve hipotezin gerçekliğini araştırmak. 6. Bulguları kayıt altına almak ve sonuçları yorumlamak. 7. Bu sonuçlardan yola çıkarak kuramsal birikim oluşturmak ve yeni araştırmalara başlamak. Bilimsel yöntemin basamaklar halinde sunulması, bu yöntemin daha iyi anlaşılmasını sağlamak içindir. Bir araştırma yapılırken basamakların kesin olarak yukarıdaki sıraya göre takip edilmesi şart değildir. Gelişim ve öğrenme psikolojisinde kullanılan başlıca yöntemler. Bu yöntemleri betimsel, ilişkisel, deneysel ve gelişimsel olmak üzere 4 ana başlıkla incelemek mümkündür. Aşağıda bu yöntemler sırasıyla açıklanmıştır. Betimsel yöntemler. Gözlem. Gözlem kendinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları belirledikleri sırada sistematik ve amaçlı bir şekilde incelemektir. Gözlem becerisi öğretmenlerin sınıf içi süreçleri anlaması ve yönetmesi için son derece önemlidir. Gözlem becerisi yüksek olan öğretmenler sınıfta olup biten olayları daha iyi anlamakta ve öğrenci davranışını daha iyi denetlemektedir. Gözlem, bilimsel yöntemin her aşamasında başvurulan bir araçtır. Doğal ve sistematik olarak ikiye ayrılır. Doğal gözlem. Genel bir ifadeyle doğal gözlem, olayları kendi tabi şartları içinde müdahale etmeden gözlemlemektir. Belirli bir tekniğe dayanmaksızın tesadüflere ve bağlı olarak yapılır. Canlıların kendi doğal ortamlarında yaptıkları davranışı anlamak ve konuyla ilgili bazı temel bilgiler edinmek açısından doğal gözlem oldukça yararlı bir yöntemdir. Ancak çok fazla vakit aldığı ve değişkenleri kontrol imkanı olmadığı için başlı başına yeterli bir yöntem olarak görülmez. Doğal gözlem katılımlı ve katılımsız olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Sistematik gözlem. Bu yöntemde davranışta araştırıcının belirlediği şartlar altında gözlenir. Gözlem yapılırken standart gözlem araçları ve yöntemleri kullanılabilir. Böylece doğal gözlemde karşılaşan yöntemsel güçlüklerin birçoğu ortadan kalkar. Bunun yanı sıra araştırıcı doğal gözlemde olduğu gibi her davranışı değil, sadece ilgilendiği davranışları gözler. Bir araştırıcının öğrencilerin teneffüs saatlerindeki saldırgan davranışını gözlemesi sistematik gözleme olarak örnek verilebilir. Öğrenci katılımı gözlenmesine kullanacak ölçütler. Öğretmen ile göz ilişkisi kurma, devam ettirme. öğretmen tarafından yönetilen soruya yanıt verme, istekli görünme, ders konusu hakkında öğretmene, arkadaşına soru sormaya istekli olma, sınıf içi grup tartışması süresince tartışılan konu hakkında olumlu ya da olumsuz görüş belirtme, tartışmayı yönlendirici ya da daha anlaşılır kılan öneriler getirme, tartışmaya katılan bir diğer arkadaşın görüşünü destekleme ve destekleyici davranışa göstermeye devam etme. Öğretmen tarafından ders içinde verilen alıştırma, bireysel alıştırma ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirme ve sonuçları hakkında öğretmen ya da arkadaşlarıyla tartışma. Tartışılan konu hakkında ders dokümanları dışında kanıtlayıcı kaynak kişi ve dokümanlar başvurarak ileri sürdüğü görüşü savunma. Olay incelemesi. Bir kişi, kurum ya da topluluğu bir ünite gibi ele alarak derinliği incelemeye olay incelemesi denir. Kurumlarda birey ya da grupların davranışları üzerinde çalışmak çoğu zaman olay incelemesi yoluyla yapılır. Bir insanın kan grubunu belirlemek için nasıl bütün kanını incelemeye gerek yoksa, eğitim problemlerinde de bazı durumlarda belirli bir kişi ya da grubu incelemek konuyu açıkla kavuşturmak için yeterli olabilir. Örneğin, okuma güçlüğü çeken yüzlerce öğrenci incelemek yerine aynı güçle sahip bir tek olayı derinlemesine incelemek, benzer problemleri olan çocuklara da yardımcı olmaya sağlayabilir. Bu açıdan olay incelemesi ekonomik bir yöntemdir. Fakat bu yöntemde genellikle tek bir kişi ya da gruptan hareket edildiği için yanlış genellemeler yapma ihtimali de büyüktür. Testler. Eğitim psikolojinin kullandığı yöntemlerden biri de öğretmen ve öğrenci davranışlarının anlaşılması amacıyla kullanılan çeşitli testlerdir. Başarı testleri, genel ve özel yetenek testleri, ilgi ve tutum envanterleri gibi çeşitli ölçme araçları bu testler arasında sayılabilir. Testler öğrencinin hangi alanlarda yetenekli, becerikli olduklarının anlaşılmasına ve gerekli rehberliğin yapılmasına oldukça etkili araçlardır. Ancak Türk eğitim sistemi içerisinde de testlerin yaygın bir kullanımı yoktur. Var olan testlerin önemli bir bölümü çok eskidir. Bu testler geliştirildikleri dönemin kurumsal temeline göre hazırlandıkları için güncelliklerini yitirmişlerdir. Bu nedenle söz konusu testlerden öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerinde yararlanmak pek mümkün olmamaktadır. Çocukların hangi konularda yetenekli olduğu tesadüflere dahil olarak anlaşılabilmekte ya da hiç anlaşılamamaktadır. Bu durum önemli ölçüde zeka israfını yol açmaktadır. Testler eğitim araştırmalarında ve rehberlik etkinliklerinde etkili olarak kullanılmadığı için çok zeki öğrenciler maddi cazibesinden dolayı fazla yetenekli olmaya gerektirmeyen mesleklere yönelebilmektedir. Bu tür sorunların ortaya çıkmasında rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerine gereken önemin verilmeyişi ve okullar arasında eşitsizlikler de etkili olmaktadır. Korelasyonel yöntem. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar genellikle sayılarla ifade edilir. Elde edilen bu sayıların ne anlama geldiği ve nasıl yorumlanacağı konusunda istatistiksel yöntemlerden yararlanılır. Bu yöntemlerden biri de herhangi iki değişken arasındaki ilişki anlamında kullanılan korelasyondur. Eğitim bilimi alanında yapılan birçok araştırmada korelasyon tekniğine başvurulur. Korelasyonda tek bir gruba ait iki ayrı puan dizisinin olması gerekir. Örneğin, 3A sınıf öğrencilerinin matematik testine aldıkları puanlarla üniversite giriş sınavında aldıkları puanlar arasında ne ölçüde ilişki olduğu korelasyon katsayısının hesaplanmasıyla anlaşılabilir. Korelasyon katsayısı 1 ve eksi 1 arasında değer alabilmektedir. Bir gruptaki veriler artarken diğeri eksiliyorsa korelasyon değeri eksi, birlikte artıp eksilme söz konusu ise artı olmaktadır. İki puan dizisi arasında ilişki yüksekse, yani deneklerin bir dizedeki puanının sırası diğer dizedeki puanın sırasıyla aynı ise korelasyon katsayısı artı bir fazla olmaktadır. Aksi halde en yüksek negatif değer olan eksi bir korelasyon katsayısı elde edilir. Artı 1 ve eksi 1 arasında değerler ise yapılan ölçümlerin özelliklerine göre yüksek yahut düşük olarak değerlendirilir. Aşağıda çizelgede korelasyonun yokluğu, orta derecede olumlu bir korelasyon, tam olumlu bir korelasyon ve tam fakat olumsuz korelasyon gösterilmektedir. Öğretmenler zaman zaman kendi sınıflarında öğrencilerin farklı derslerden aldıkları puanların ilişkisine bu teknik yardımıyla bakmaları olmasıdır. deneysel yöntem. Bu yöntemi açıklamadan önce değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişken gibi kavramları açıklamak gerekir. Değişken gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklerdir. Ağırlık, cinsiyet, yaş gibi özellikler birer değişkendir. Değişkenler bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki grupta toplanabilir. Bağımsız değişken. Hiçbir şeye bağlı olmadan, araştırıcı tarafından değiştirilen ve bağımlı değişkendeki değişmelere neden olduğu kabul edilen değişken. Bağımlı değişken ise, bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen değişken. Değişkenlerin değerlerini kontrol imkanı olan durumlarda deneysel araştırma yapılır. Eğitim psikolojisinde de mümkün olan araştırmalarda deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Deneysel yöntemde en az iki grup ele alınır. Birinci gruba deney grubu, ikinci gruba kontrol grubu denir. Deney şartları her iki grup içinde eşit hale getirilir. Daha sonra bağımsız değişken değişikliği uğratılarak bağımlı değişkende meydana gelecek değişiklikler incelenir. Örnek, verimli çalışma tekniklerinin öğrenci başarısı üzerine etkisini araştırmak istediğimizi düşünelim. Bunun için önce zihinsel, sosyal, kültürel vesaire özellikleri birbirine benzer olan iki grup alınır. Gruplardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak belirlenir. Deney grubunda öğrenciler belirli bir müddet verimli çalışma teknikleri konusunda eğitilir. Kontrol grubunda öğrencilere ise herhangi bir işlem yapılmaz. Bu arada tüm öğrencilerin okul içi ve dışı yaşantıları kontrol altında tutulmaya çalışılır. Verimli çalışma teknikleri uygulaması bittiğinde uygulama yapılan grupla yapılmayan gruptaki öğrenci başarıları karşılaştırılır. Burada verimli çalışma teknikleri bağımsız, öğrenci başarısı ise bağımlı değişkendir. Gelişimsel yöntem. Bu tür araştırmanın amacı değişik yaşlarda insanın büyüme ve değişmesini incelemektedir. Uzunlamasına ya da kesit düzenine olabilir. Uzunlamasına araştırmalarda aynı denekler değişik yaşlarda aralıklı olarak incelenir. Örneğin ilköğretim 1. sınıfa başlayan bir ya da birkaç çocuğun bilimsel kavramları anlama düzeyi 1 yıl aralıklarla 5. sınıfa kadar test edilebilir. İncelenen deneklerin hep aynı denekler olması deneyin kontrol edilemeyecek çeşitli etkenlerden etkilenme riskini azaltır. Ayrıca araştırılan konuyla ilgili neden-sonuç ilişkisinin kolayca kurulmasını sağlar. Ancak bu yöntem elde edilen verilerin genellenebilme imkanının düşük olması, zaman israfına yol açması, pahalı olması ve uzun yıllar aynı denekleri takip etme güçlüğü gibi çeşitli olumsuzluklara sahiptir. Kesit düzeninde ise gelişimsel farklılıklar, farklı yaş gruplarının deneklerinin incelenmesi söz konusudur. Bu düzen süre ve maliyet açısından uzunlamasını araştırmalara göre çok daha avantajlıdır. Çünkü aynı yaş grubunda deneklere aynı anda bir kez test verilebilir. Diğer yandan farklı yaş grubundaki denekler farklı dönemlerde doğdukları için başka değişkenler işin içine girebilir ve kontrol güçlüğü doğabilir. Aynı yaşta fakat farklı olgunlaşma düzeyinde olan deneklerin olabilmesi bazı etkenlerin etkilerini gizleyebilir. Bunlar kesit düzeninin olumsuz özellikleridir. İlköğretim ve lise öğrencilerine aynı hafta içinde yetenek testi uygulanması ve yaşlara göre zeka düzeyinin araştırılması bu düzene örnek olarak verilebilir. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi. Erken dönemden itibaren onlarla ilgili sağlıklı veri toplamak da mümkündür. Öğretmenlerin anaokulundan itibaren çocukların farklı özellikleriyle ilgili kayıtlar tutması ve bu kayıtların rehberlik servisinde bulunması gerekir. Bunun için uzunlamasını ya da kesit düzeninde yapılacak araştırmalar yararlı olabilir. Örneğin, öğrencilerin dikkat gelişimleriyle ilgili basit bir araştırma, öğrencinin daha sonraki başarısı ve başarısızlığı hakkında önemli ipuçları verilebilir. Bölüm 2. Gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisi, bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her türlü değişim ve bireyler arasında gelişimsel farklılıkları inceleyen bilim dalıdır. Çocukların potansiyel güçlerini tanımak ve geliştirebilmek açısından gelişim psikolojisi büyük önem taşımaktadır. Yetişkinlerin çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını söylemek oldukça güçtür. Birçok yetişkin kendilerini öğrenebildiği her şeyi çocuklarında öğrenebileceği yanılgısına kapılmaktadır. Bu yüzden çocukları yetişkinlerin küçültülmüş modeli olarak algılamamaktadır. Bu eksiklik yetişkinlerin çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanır. Çocuğu zihinsel gelişim düzeyi itibariyle anlayamayacağı bilgiler edinmeye zorlamak yahut kolaylıkla anlayabileceği bir meseleyi defalarca tekrar ederek öğrenmeyi sıkıcı bir iş haline getirmek söze edilen eksikliğin doğal bir sonucudur. Okullarımızda da gelişim psikolojisi ilkelerine aykırı çok sayıda uygulamayla karşılaşmak olağandır. Sınav baskısı nedeniyle üst sınıfların konularını erkenden öğretme çabası buna örnek olarak gösterilebilir. Oysa gelişimde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri daha erken daha iyi değildir ilkesidir. Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar. Gelişim. Öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucunda bireyde görülen düzenli ve sürekli değişikliklere gelişim denilmektedir. Bu üç etkenin etkileşimi sonucunda gelişim gerçekleşir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi gelişim, öğrenmeyi de içeren daha kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle öğrenme, gelişim anlamında kullanılmamalıdır. Gelişimi etkilen etkenlerle ilgili bir örnek vererek tanımı daha iyi açık hale getirebiliriz. Öğrenme. Bir çocuk basket topunu nasıl tutacağını, bu oyunun kurallarını, topa daha iyi hakim olabileceğini vesaire öğrenir. Yaşantı. Arkadaşlarıyla birlikte tecrübe eder, çeşitli kurslara gider. Olgunlaşma. Genetik programlama bağlı olarak çocuk daha güçlü ve büyük bir vücuda sahip olur, yani olgunlaşır. Gelişimin iki temel bileşeni vardır. Bunlar kalıtım ve çevredir. Bireylerin gelişimi, kalıtım ve çevre arasında etkileşimin ürünüdür. İnsan gelişiminde kalıtım mı yoksa çevre mi daha önemlidir? Bu soru uzun müddet eğitimcilerin zihnini meşgul etmiştir. Bunlardan bazıları kalıtımı, bazıları da çevre insan gelişimi açısından daha önemli görmüşlerdir. Bunun açıklamasına geçmeden önce kalıtım ve çevre kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekir. Biyolojik gelişim anne ve babadan gelen üreme hücrelerinin uygun ortamda birleşmesiyle başlar. Hücrelerin çekirdeğinde kolayca renk aldıkları için kromozom adı verilen yapı bulunur. Annenin bir çift kromozomunun ikisi de aynı olup bunlara X kromozomu da denir. Babada ise biri X, diğeri Y olmak üzere iki cins kromozom bulunur. Eğer babadaki X kromozomlu sperm yumurtayı döllerse bebek kız, Y kromozomlu sperm yumurtayı döllerse erkek olur. Hücrelerde 23'er çift kromozom mevcuttur. Kromozomları oluşturan genlerin birleşmesi neticesinde başat genler doğacak bebeğin özelliklerinin belirlenmesine etkili olur. Bu açıdan bakıldığında karşımıza iki temel kavram daha çıkar. Bunlardan biri genotip, diğeri fenotiptir. Genotip kavramı, bireyin her türlü çevre etkisinden bağımsız olarak sahip olduğu genetik özellikler bütününü ifade etmektedir. Bu özellikler bireyin DNA'sına mevcut genlerin özel bir bileşkesidir. Fenotip kavramı ise bir canlının görünür özelliklerini ifade etmektedir. Bir başka deyişle fenotip, organizmanın kalıtımsal, çevresel ve tarihsel etkilerden kaynaklanan gözlenebilir nitelikteki özelliklerini kapsamaktadır. Anne babalar genler yoluyla önceki nesillerden aktarım yapmaktadırlar. Bunun bir oyun kağıdı destesiyle örneklemek açıklayıcı olabilir. Her anne baba genetik potansiyeli itibariyle 52'lik bir deste kağıda sahip olsun. Her bir çocuğu doğduğunda bu desteden çocukluğa 10'ar tane kağıt dağılsın. Her çocuk kendisine düşen kağıtları incelediğinde genetik potansiyelini bulacaktır. Çocukların kağıtları elbette farklı olacaktır ve potansiyelleri ellerindeki kağıtlara bağlı olacaktır. Bu benzetmeye dikkat edilirse ailedeki çocukların farklı yetenek düzeylerinde olmaları oldukça olağandır. Öğretmenlerin ve anne babaların kardeşlerden benzer özellikleri beklemeleri yanıltıcı olabilir. Dünyaya gelen her bebek diğerinden farklı doğar. Sadece tek yumurta ikizleri tek dölütten geliştikleri için kalıtımları ve cinsiyetleri aynıdır. Çift yumurta ikizleri aynı anda oluşan iki ayrı dölütten geliştikleri için farklıdırlar. Döllenmeden itibaren insanın içinde yaşadığı ve etkilendiği tüm dış uyarıcılar çevreyi meydana getirir. Çevre doğum öncesi, esnası ve sonrası tüm durumları kapsar. Bebeğin anne karnındaki gelişimi, annenin hamilelikte yetersiz beslenmesi, psikolojik gerginlikler ve geçirdiği kazalar gelişimi olumsuz etkileyen doğum öncesi etkenlerden bazılarıdır. Doğumda yanlış yöntem kullanılması, bebeğin travmaya maruz kalması vesaire, doğum esnasında karşılaşabilecek çevreyle ilgili olumsuz etkenlerdendir. Doğum sonrası etkenlerden bazıları ise aile çevresi, beslenme, hastalıklar, kazalar, kitle iletişim araçları vesaire olarak sayılabilir. Kalıtım ve çevreden hangisinin insan gelişiminde daha önemli olduğu sorusuna kesin bir cevap verilememekle birlikte, gelişimin bazı alanlarda kalıtım, bazı alanlarda çevre daha etkilidir. Örneğin, bir çocuğun genel fiziksel özelliklerin, cinsiyet, göz rengi ve benzeri belirlenmesinde kalıtımın, dil gelişimi, kişisel özellikleri, yetişme tarzı gibi konularda çevrenin etkisi daha fazladır. Sonuç olarak insan gelişiminde kalıtım ve çevre birlikte rol oynar ve bunlardan herhangi biri ihmal edilemez. Olgunlaşma, genetik yapı ve çevre etkileşimi sonucu bireylerde görülen biyolojik değişikliklere olgunlaşma denir. Organizma fizyolojik olarak bir davranışı, bir iş yapabilecek hale geldiğinde olgunlaşma gerçekleşmişti. Bir çocuk konuşma olgunluğuna ulaşmadan ne kadar alıştırma yaptırılırsa yaptırılsın, gerçeği gibi konuşamaz. Aynı şekilde bir öğrenciye okuma yazma olgunluğuna erişmeden okuma yazma öğretmeye çalışmak, sesleri ayırt etmeyi öğrenmeden nota öğretmeye uğraşmak, olgunlaşma gerçekleşmediği için imkansızdı. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi birçok psikomotor becerinin gösterilmesi olgunlaşmaya bağlıdır. Örneğin, parmak kasları yeterince geliştirmiş olan bir çocuktan anne baba ya da öğretmenin güzel yazı yazmasını beklemesi çocuğun yazma eğiliminden tamamen soğumasına neden olabilir. Birçok öğrenme sorununa yeterince olgunlaşmanın olmadığı konularda çocuklara baskı yapılması ve buna bağlı olarak onların başarısızlık yaşamaktan korkmalarına neden olabilmektedir. Hazır bulmuştuk. Olgunlaşmadan daha geniş kapsamlı bir kavram olur. Kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır olmasıdır. Örneğin, 4 işlemi öğrenecek olan bir çocuğun hem 4 işlemi kavrayabilecek bir olgunluğa ulaşması hem de bunun için gerekli olan sayma, toplama, çıkarma vesaire ilgili bilgi ve becerine sahip olması gerekir. Keman çalmayı öğrenecek olan bir çocuğun kaslarının yeterince olgunlaşması ve bunun yanı sıra keman çalma konusunda bazı ön bilgilere sahip olması hazır bulunuşlara örnek olarak gösterilebilir. Öğretmenler bir sınıfa girdiklerinde o sınıftaki öğrencilerin takvim yaşları bakımından olgunlaştıklarını düşünebilir. Ancak öğrenciler o dersi alabilmek için gerekli bilişsel ve duygusal giriş davranışına sahip değilse yeterince olgunlaşmış olmalarının bir önemi kalmayacaktır. Dönem. Gelişim psikolojisinde dönem kavramı belirli yaşlarda ayrıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılır. Belirli zaman dilimleri içinde belirli özellikler öne çıkar. Bazı özellikler öne çıktığı bu gelişim aşamalarına dönem denir. En yaygın dönem sınıflaması yaşa göre yapılan sınıflamadır. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık bu tür sınıflamaya örnek verilebilir. Dönemlerin bazı özellikleri olduğu kabul edilmektedir. Bu özellikler özet olarak aşağıda verilmiştir. Her dönem ait olduğu döneme ilişkin genel nitelikleri ve sorunları kapsar. Dönemler değişmez bir sıra içinde birbirini izler. Gelişim dönemleri farklı özelliklerine karşın tüm kültürler için evrenseldir. Dönem kavramı ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka kavram ise kritik dönemdir. İnsan hayatında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip olduğu zaman dilimleri vardır. Bu dilimlerde bir takım psikoloji, fizyoloji ve kültürel olaylar gelecekte gelişim üzerinde çok etkilidir. Bu olaylar olması gereken zaman diliminden daha önce ya da sonra ortaya çıktığında ise daha az etkilidir ve gelecekteki gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, bir bebeğin yürümesiyle ilgili kritik dönem bir yaş civarıdır. Bir çocuğun bazı rahatsızlıklardan ötürü 4 yaşında yürümeye başlaması kritik dönemin geçirildiğini gösterir. Kritik dönemde yürüme gerçekleşmediği için bu çocuğun yürümesiyle ilgili bazı sorunlar söz konusu olabilir. Bir başka örnek vermek gerekirse, Gebeliğin ilk 3 ayı da kritik dönemdir. Çünkü bu dönemde anne adayı yanlış ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalma gibi durumlardan sonraki aylara nazaran daha fazla etkilenir. Eğitim programları düzenlenirken kritik dönemler dikkate alınmaktadır. Öğretmenlerin öğretim süreçlerini düzenlerken kritik dönem kavramını gözden kaçırmamaları gerekir. Bazı özellikler açısından kritik dönemlerde yoksunluk ve uyarıcı eksikliği yaşayan çocukların öğrenmede bazı güçlükleri karşılaşmaları muhtemeldir. Bu nedenle öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların olgunlaşma, hazır bulunuşluk, kritik dönem ve giriş davranışları açısından dikkatle değerlendirmeleri gerekir. Gelişimin temel ilkeleri. Gelişimin yönü. Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Yeni doğan bir bebeğin başı vücuduna oldukça büyüktür. İlk önce başın büyümesi, vücudun diğer organların gelişimini kontrol edecek olan beyninin gelişimiyle ilgilidir. Buna bağlı olarak bebek önce başını, sonra omuzlarını, kollarını ve ayaklarını kontrol eder. Gelişim devamlılığı. Gelişim durmaksızın ilerleyen ve belirli dönemler içinde bazen hızlı, bazen yavaş olan bir süreçtir. Örneğin 0-2 yaşlarında ve ergenlik döneminde çok hızlı bir fiziksel gelişim varken diğer dönemlerde aynı hızda fiziksel gelişim görülmez. Gelişim doğumdan ölüme kadar öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucu devam eder. Belli aşamalara ayrılmış ve her biri önceki aşamaların birikimlerine dayalı olarak ortaya çıkan bir süreç içinde gerçekleşir. Ayrım sonu 21. sayfa.